Ayrım 20.
Selim, kadının bu garip yaklaşımına pek bir anlam verememişti. Pek de önemsemedi. Belki de sosyetenin dejenere olmuş yaşam tarzının olağan bir davranışıydı bu. Daha fazlasını düşünemezdi. Basamakları çıkarken o kaçınılmaz korku yeniden içini kaplamaya başladı. Birkaç saniye sonra sahneye çıkacaktı. Uşak kapıyı tıkırdatıp içeriden cevap beklemeden açtı ve Selim'in içeriye girmesi için yana çekildi. Selim derin bir nefes alıp elinden geldiğince tabii davranmaya çalışarak çalışma odasına girdi. Oda serin fakat loştu. Yakıcı güneşin içeriye sızmaması için perdeleri çekmişlerdi. Kesif bir puro kokusu etrafı kaplamıştı. Gündüz gözüyle muhtar basmacının odası daha geniş ve görkemli geldi Selim'e. Genç adam içeridekilere birer birer baktı. Ev sahibi büyük patron masanın arkasındaki koltuğunda oturuyordu. Tam karşısındaki Manchester tipi Moroccan kanepeye Carl Weber ile Ottahan yerleşmişlerdi. Masanın yan tarafında iki koltuk daha vardı. Birinde nazarlarını kendisine çevirmiş, dikkatle süzen Günter Zeiner yer almıştı. Diğer koltuk ise boştu. Ev sahibi yerinden kalkmadan, "Hoş geldiniz doktor," dedi. "Dakiksiniz. Randevunuza gösterdiğiniz sadakat hoşuma gitti." Basmacının sesi nazik fakat soğuktu. Selim başıyla herkesi selamladı. Muhtar basmacı, "İş arkadaşlarınızı zaten tanıyorsunuz," dedi. Sonra koltukta oturan adama dönüp, "Bu bey de iş ortağım Doktor Günter Zeiner'dir," diye tanıştırdı. Sakallı, şişman adam ayağa kalktı. Bir iki adım ilerleyip heyecanla Selim'in elini sıktı. Selim'i süzen bakışları içten ve samimi görünüyordu. Genç adam, karşısındakinin gerçek kimliğini bilmese, belki de ondan hoşlanıp ilgi duyacaktı. Adamın cana yakın, inandırıcı, güven verici bir hali vardı. Selim'e gülerek baktı. "İsminizi ve tıp sahasındaki başarınızı işittim doktor," dedi. "Sizinle tanışmaktan çok memnunum." "Teşekkür ederim," diyen Selim, basmacının gösterdiği koltuğa oturdu. Göz ucuyla Carl Weber'e baktı. Yüzü her zamanki gibi asık, üzerine çevirdiği mavi gözleri buz gibi soğuktu. Onun gerçek bir bela olduğunu biliyordu. Ottohan'ın yanakları ise yine al al olmuştu. Mümkün olduğunca Selim'e bakmaktan kaçınıyor, göz göze gelmemeye çalışıyordu. Selim derin bir nefes aldı. Artık sahnedeydi ve oynanan oyunun baş aktörü olduğunu çok iyi biliyordu. Temsildeki başarısı inandırıcılığına bağlıydı. Doktor Zeiner'e dönüp, "Siz de tıp doktoru musunuz?" diye sordu. Sanki onun hakkında hiçbir şey bilmiyormuş gibi. Adam gülümseyip gözlerinin içine baktı. "Hayır," dedi. Ama isminin başındaki doktor payesinin hangi ihtisastan kaynaklandığını söylemedi. Odadakilerin bakışları Selim'in üzerinde odaklanmıştı. Kısa bir sessizlik oldu. Bir an kimse ağzını açmadı. İçinde bir şeylerin kıpırdadığını duyumsadı Selim. "Beni tartıyorlar, heyecanımı, davranışlarımı kontrol ediyorlar," diye düşündü. Kanındaki adrenalin yine hızlı hızlı akmaya başlamıştı damarlarında. Nitekim bir anda koltuk altlarının terden lök gibi ıslandığını hissetti. Tabii görünmeye çalış diye kendi kendine telkinde bulundu. Sessizlik sürdü, kimse ağzını açmaya yanaşmadı. Selim muhtar basmacıya baktı. "Sanırım konuya girsek iyi olacak," dedi. Basmacı önce Günter Zeiner'e baktı, sonra da diğerlerine. "Acele etmeyin doktor," dedi. "Nasıl olsa bol bol vaktimiz var. Her şeyi sırasıyla yapalım. Bizimle beraber bir puro içmek ister misiniz?" Selim'in nikotinle başı hoş değildi. Yine de teklif işine geldi. Sanki ona zaman kazandıracak, karşılaşabileceği zor bir suali cevaplandırırken, üfleyeceği duman sırasında düşünme süresi biraz daha uzayacakmış gibi. "Teşekkür ederim, lütfen," diye mırıldandı. Muhtar basmacı tahta kutuyu önüne uzattı. Selim içinden aldığı kocaman yeşil yaprak puroyu acemi hareketlerle yakmaya çalıştı. Daha ilk nefeste öksürdü. Günter Zeiner, hafif mütebessim kendisini seyrediyordu. İkinci nefeste öksürüğü kesildi. Geç de olsa dumanı içine çekmemesi gerektiğini hatırlamıştı. "Evet, şimdi sadede gelelim," dedi basmacı. "İstediklerimizi getirdiniz mi?" Selim başını sallayıp cebinden usulca ajandayı çıkardı. Bir süre elinde tuttu, sonra yavaşça masanın üzerine bıraktı. Gözler ajandaya çevrildi. Muhtar bey, seri bir hareketle ajandayı alıp, parmaklarını ajandanın sayfaları arasında dolaştırdı. Rahatlamış gibi Selim'e baktı. "Ya öteki?" dedi. Selim şaşırmış gibi, "Öteki ne?" diye sordu. Basmacı soğuk sesiyle, "Numara yapmayı bırak doktor," dedi. "Ne kastettiğimi gayet iyi biliyorsun." Selim içini çekti. "Evet, biliyorum. Ama sizin de bana vereceğiniz bir şey olmalı, öyle değil mi?" Basmacı gözlerini kısarak genç adama baktı. "Neymiş o?" Selim sırıttı. Hepsine ayrı ayrı baktı. Şimdilik durumu fena idare etmiyordu. "Garanti," dedi. "Geleceğimin garantisi. Ben samimiyetimi ispat ettim. Sözümde durdum ve ajandayı getirdim. Şimdi siz de anlaşmaya bağlılığınızı gösterin. Payımı verin." Oynadığı oyuna kendisi de şaşıyordu Selim. Hiç de fena sayılmazdı. Ağzı iyi laf yapıyordu. Karl Weber yerinde kımıldar gibi oldu. Göz ucuyla ona bakan Selim, muhtar beye dönüp, "Şunu da tasmasını çekin. Yine hırlamaya hazır," dedi. Günter Zayner oturduğu yerden bir kahkaha attı. "Çok şakacısınız doktor. Çok da cesur. Bu şartlar altında böyle şaka yapmak herkesin harcı değildir." Selim sesini çıkarmadı. Bir an tereddüt geçiren basmacı önce genç adamı süzdü, sonra masasının çekmecesini açıp bir çek defteri çıkardı. Kalemi alıp çek defterine ardı ardına sıfırları yerleştirmeye başladı. Sonra imzalayıp koçandan kopardığı sayfayı Selim'e uzattı. "Pekala, istediğiniz gibi olsun. İşte 100 milyarlık bir çek. Güle güle kullanın. Artık ortağımsınız. Şu andan itibaren bu işe iyice bulaşmış oldunuz. Haydi bakalım. Şimdi asıl bilgiyi verin." Selim sırıtarak çeki geri itti. Odadakiler bir an şaşkınlıkla ona baktılar. Basmacı, "Yine ne var?" diye soludu. "Aman yapmayın patron. Yoksa şu kağıt parçasının geleceğimin garantisi mi olduğunu düşünüyorsunuz?" Basmacı sinirlenerek, "Böyle anlaşmamış mıydık? Şu anda benden vaat ettiğim tesisin tapusunu mu istiyorsun yoksa? Onun için biraz erken değil mi?" Selim sırıtmaya devam etti. "Parayı bankada nakit olarak adıma yatırmanızı istiyorum. Bu çek bana hiçbir şey ifade etmiyor." Muhtar basmacı alınmış gibi genç adamın yüzüne baktı. "Doktor," dedi, "benim şimdiye kadar hiçbir çekim karşılıksız çıkmamıştır." Selim başını sallayarak, "Bakın buna eminim," diye karşılık verdi. "Yalnız benden istediğinizi elde ettikten sonra şu tasmayı gevşetmeyeceğinize nasıl emin olabilirim?" Selim bunu söylerken başıyla yerinde oturan Karl Weber'e işaret etmişti. "Adamcağız saldırmak için bir işaretinizi bekliyor gibi geldi bana da." Bu kez Karl Weber hiç oralı olmadı. Sadece prosundan derin bir nefes çekmekle yetindi. Günter Zayner'le muhtar basmacı birbirlerine baktılar. Zayner, "İşi biraz yokuşa sürmüyor musunuz doktor?" diye sordu. Selim, "Yo, sadece kendimi emniyete almak istiyorum. Hepsi bu," dedi. Yine bir sessizlik oldu. Muhtar basmacı kendini toparlamıştı. "Pekala, istediğiniz gibi olsun. Parayı yarın adınıza istediğiniz bankaya yatırırım. Oldu mu?" "Teşekkür ederim beyefendi. Çok anlayışlısınız. Yalnız bir ufak noktaya daha temas etmek isterim. Umarım o hususta da bir mutabakata varırız." "Nedir o?" Selim olayların gidişatından memnundu. Şimdilik kozları elinde tutuyordu. Kozlarını kaybetmediği sürece kılına bile dokunamayacaklarını anlamıştı artık. Soruya cevap vermeden önce gülen çehresiyle adamlara uzun uzun baktı. Hepsi dikkat kesilmişlerdi. Otto Han'ın bile yanaklarındaki kızarıklık kaybolmuştu. Muhtar basmacı sorusunu yineledi. "Neymiş o nokta?" Selim kısık bir sesle, "Mezarın yeri, yani altınların gömülü olduğu yer sorunu," dedi. Günter Zayner dikleşti. "Bunun sorun olacak nesi var? Ne demek istediğinizi anlayamadım," diye humurdandı. Selim elindeki proyu yanındaki sigara tablasına bıraktı. "Benden istediğiniz sadece altınların yerini gösteren şifre, öyle değil mi? Yani büyük babamın onları gömdükten sonra da kaleme aldığı gizli belge. Tamam mı?" Günter Zayner, "Evet, istediğimiz o belge," dedi. "Ve bunu size teslim edince geriye kalan borcunuzu, yani tesisin kurulmasında taahhüt ediyorsunuz. Bir yanlış anlaşılma olmasın da." Muhtar basmacı, "Bunları dün konuşmuştuk sanırım," dedi. Selim başını salladı. "Doğru, konuşmuştuk. Ama ben bir kere daha karanlık noktalar aydınlansın, kuşkulu nokta kalmasın istedim de." "Ne demek istiyorsunuz? Yoksa bize söylemeye çalıştığınız bir husus mu var? Çıkarın şu baklayı ağzınızdan." Selim işin en zor noktasına geldiğini biliyordu. Yutkundu. Sonra, "Satranç oynamayı bilir misiniz?" diye sordu. Muhtar basmacının kaşları çatıldı. Bir şey anlamamıştı. Garip garip genç adama baktı. Günter Zayner, ben bilirim dedi. İyi öyleyse. Belki siz çözersiniz. Çünkü ben çözemedim de. Bu söylediğiniz ne anlama geliyor? Selim güldü. Daha doğrusu gülmeye çalıştı. Artık bu noktada onun da sinirleri iyice gerilmişti. Kendini müthiş yorgun ve bitkin hissediyordu. Büyük babam satranç meraklısıydı diye devam etti. Gömülen altınların yerini bir satranç partisinin notasyonuna şifreli olarak geçirmiş. Ben sadece bu şifreyi size vermekle yetinebilirim. Şifrenin çözümü size ait. Odada karşılıklı bakışmalar oldu. Öğrendikleri huzuz hepsini biraz şaşırtmıştı. Günter Zayner önce bir kahkaha attı, sonra yumruk yaptığı elini çıplak avucuna vurdu. Bunu hiç düşünmemiştim diye mırıldandı. Bir satranç oyunu ha? Diye kendi kendine söylendi. Hızını alamamıştı. Gürültülü bir kahkaha daha attı. Odadakiler biraz daha hayretle onu süzüyorlardı. Olabilir diye söylendi nihayet. Evet olabilir. Herr von Papen de bu oyuna çok meraklıydı. Galiba bu bir tür onaydı. Onun memnun ve mütebessim hali diğerlerine de sirayet etti. Hep beraber gülmeye başladılar. Şaşırma sırası Selim'e gelmişti. Ben şifreyi çözemedim dedi tekrar. Buna hiç kuşkum yok diye cevapladı Doktor Zayner gülmeye devam ederken. Yoksa sizin gibi aç ve ihtiraslı bir adam çoktan o altınları çıkarıp çalardı. Selim gizli suçlamayı anlamazlıktan geldi. Yani şifreyi çözememiş olmam sizin için önemli değil mi? Adam keyifle ellerini ovuştururken, hayır doktor, hiç önemli değil dedi. Sırtında bir titreme hissetti Selim. Bir an ürperdi. Neler döndüğünü anlayamadı. Adamın memnuniyetini bir anlam veremiyordu. MIT'in uzmanları da şifreyi çözememişlerdi. Yoksa bu metnin başka bir anlamı mı vardı? Kendisi metni bulunca bunun sadece şifreli bir yazı olduğunu düşünmüştü. Başka bir ihtimal aklına gelmiyordu. Ne olabilirdi ki? Şansını bir daha denedi. Siz bu metni deşifre edebilecek misiniz? Günter Zayner gülmesini kesip genç adama baktı. Orası sizi ilgilendirmez doktor. Siz sadece metni bize getirin diye söylendi. Selim'in düşünmeye ihtiyacı vardı. Başını salladı. Para bankayı yatar yatmaz, metni elinizde bilin dedi. Söyleyecek başka bir şey bulamamıştı. Ayağa kalktı. Muhtar basmacıya döndü. Öyleyse bankaya parayı yatırınca beni arayın. Sanırım başka konuşacak bir şeyimiz kalmadı, dedi. Basmacı başını salladı. Selim tam gitmek için adımını atarken, Karl Weber'in sesi odayı kapladı. Beyler, yani bu adamın şimdi elini kolunu sallaya sallaya gitmesine izin mi vereceğiz? Kendi yöntemlerimizi kullanmanın zamanı gelmedi mi? Selim durdu. Önce Günter Zayner'e, sonra basmacıya baktı. Ne diyor bu adam? Hangi yöntemden bahsediyor kuzum? Doktor Zayner önüne bakarak, dostumuz biraz acelecidir. Her işin bir an evvel bitirilmesini ister. Beklemeye pek tahammülü yoktur da. Ayrıca, evet ayrıca küstah ve üçkağıtçı tiplerden hiç hoşlanmaz. Numaraya da hiç gelemez. Bilmem anlıyor musunuz? Selim alaycı bakışlarla Weber'i süzdü. Onu anlıyorum. Daha ilk günden beri beni ısırmadığı kaldı. Ama sizleri anlamıyorum. Yanılmıyorsam az evvel beni tehdit ettiniz doktor. Öyle değil mi? Yanlış mı anladım? Söylediklerimin değerlendirilmesi size kalmış bir mesele Herr Alper. Nasıl istiyorsanız öyle düşünün. Aslında mesele çıkarmak istemiyordu Selim. Yine de yılmış ve korkmuş bir intiba doğurmamak için durup konuşmaya devam etti. Bu konuşma tarzınızı hiç beğenmedim. Bana ortaklığı sizler teklif ettiniz. Şimdi de karşıma geçmiş beni tehdit ediyorsunuz. Böyle ortaklık yürümez. Ya bu herifi susturup kontrol altına alın, ya da henüz vakit varken bu ortaklıktan vazgeçelim. Muhtar basmacı araya girdi. Ortaklıktan vazgeçmek mi? Bu artık imkansız doktor. Çok şey biliyorsunuz. Bunu düşünemeyiz bile. Ancak hayatta kalmak ve size teklif ettiğimiz muazzam servete kavuşmak istiyorsanız çok dikkatli olmanız ve her türlü tahrik edici davranışlardan uzak durmanız gerekiyor. Ayrıca itiraf edeyim ki Sayın Weber'i frenlemekte çok zorluk çekiyorum. Nedense ilk günden beri size pek ısınamadı. Selim gülümsedi. Benim de ona ısındığım söylenemez. Karl Weber yine kükredi. Beyler, bu adama inanmakla hata ediyorsunuz. Ona hiç güvenmiyorum. Daha dün Doktor Kenan Işık olayını yüzümüze vurdu. O tahmininizden çok fazlasını biliyor. Beyler, tekrar ediyorum. Bu adam bizim için tehlikeli ve derhal susturulması gerekli. Selim itidalini muhafaza ederek Weber'in söylediklerinin doğuracağı etkiyi bekledi. Otto Han'ın kıpkırmızı kesildiğini gördü. O anda Doktor Kenan'ın öldürülmesiyle Otto'nun ilişkisi olduğunu sezinledi. Ama bunun nasıl yapıldığı hakkında hiçbir bilgisi yoktu. Ayrıca Doktor Kenan da Von Papen ile altınlar arasında bir bağıntı da kuramıyordu. Günther Zeiner'in de bocaladığını gördü. Weber'in sözlerinden etkilenmiş bir hali vardı. Alman kararsız basmacıya bakıyordu. Selim o an gerçek patronun basmacı olduğunu bir kere daha anladı. Son sözü o söyleyecekti. Bakışlarını muhtar basmacıya çevirdi. Adamın kendine süzen nazarları yılanı bile dondurabilirdi. Selim artık şakaklarından süzülen terlere mani olamıyordu. Birkaç tuzlu ter damlası gözünü yaktı. Durum kötüye gidiyordu. Basmacının tutumu her şeyi aydınlatacaktı. Karl Weber'i desteklerse sonu o anda gelecekti. Bir an binbaşının tavsiyesine uymadığı için hayıflandı. Keşke o silahı yanıma alsaydım diye düşündü. Burada bir saldırıya uğrarsa kendini koruyacak hiçbir şey yoktu yanında. Muhtar basmacı koltuğundan kalktı, ağır ağır Selim'in yanına gelip koluna girdi. Birlikte kapıya doğru yürümeye başladılar. Kulağına eğilip fısıldarcasına Türkçe konuştu. Doktor dedi, şu Almanlar ne garip insanlar, sıkışınca hep tehdit ve şiddete başvurmak istiyorlar. Bu onların milletçe sahip oldukları bir zaaf galiba. Hiç anlayışlı değiller. Karl Weber'e kalsa sizi hemencecik doğurar. Şiddet eğilimli bir Nazi işte. Ne olacak? Doğrusu ondan da bu beklenir. Selim koluna girmiş, onu kapıya doğru götüren adama baktı. Niyetini tam kestirememişti. Siz bizim ortağımızsınız artık. Anlaşmaya da uyuyorsunuz. Garanti istemeniz de doğal hakkınız. Ben sizi anlıyorum. Şimdilik üstünüze düşeni yaptınız. Ajandayı geri getirdiniz. Yarın da paranız bankaya yatacak. Ben size güveniyorum. Selim başını salladı. Muhtar basmacı kapının önünde sanki birden hatırlamış gibi. Sahi doktor dedi. Kenan Işık'ın öldürüldüğünü nereden anladınız? Çünkü olaya mükemmel bir kaza süsü verilmişti. Ve basında aksini iddia edecek bir tek satır bile yazılmadı. Hatta polis raporlarında bile. Bu hükme nasıl vardınız? Bunu cevaplamak zordu. Selim omuzlarını silkip, bir tür önsezi diyebilirsiniz diye karşılık verdi. Yapmayın doktor, böyle önsezi olmaz. Bana gerçeği anlatın, yoksa bana da mı güvenmiyorsunuz? Hayır diyemezdi tabii Selim. Bir an sustu. Söyleyecek uygun bir şey bulamadı. Neyse dedi basmacı. Anlaşılan hadiselerin gidişatı sizi tedirgin etti. Ama aldırmayın. Ben güvenilir bir iş adamıyımdır. Sözümü daima tutmuşumdur. Size de ne vaat ettiysem yerine getireceğim. Basmacı kapıyı açtı. Sıkmak için elini uzattı. Selim tam ayrılırken basmacı tekrar onu durdurdu. Ha, aklıma gelmişken şunu da söyleyeyim. Doktor Kenan için fazla üzülmeyin. O sizin dostunuz değildi. Selim hayretle adama baktı. Bunu da nereden çıkardınız diye sordu. Basmacı kelimelerin üstüne basa basa, onu işe biz aldık. Sırf sizin başınızda şef olsun diye. Öyle de olsa bu aramızdaki dostluğu hiç zedelemedi. Muhtar basmacı soğuk soğuk güldü. Doktor, insanları hiç tanımıyorsunuz. O için için nefret kusan, haris ve kaprisli bir adamdı. Size karşı yılların ötesinden getirdiği bir de husumeti vardı. Yılların ötesinden getirdiği husumet mi? Siz neler söylüyorsunuz? Ben kendisini olsa olsa 3 senedir tanıyorum. Üstelik başıma şef olarak getirildi. Bana karşı neden nefret ve husumet duysun ki? Demek bilmiyorsunuz. Neyi bilmiyorum? Doktor Kenan'ın, büyük babanızın emektarı Behzat Ağa'nın torunu olduğunu. Selim dona kaldı. Bütün vücudu uyuşmuş gibi kas katı kesilmişti. Birden aklına Karl Weber'in şerefine verilen partideki Kenan'ın davranışları geldi. Adam o gece perişandı. Karılarımız duymasın diye ısrar edip durmuştu. Beni affet ama sana çok önemli bir şey söyleyeceğim diyen ezik, üzgün ve perişan halini hatırladı. Herhalde söyleyeceği husus buydu. Belli ki Doktor Kenan bir nedamet içindeydi. Her ne yaptıysa bundan pişmanlık ve utanç duyuyordu. Demek Von Papen'in altınları işine o da bulaşmıştı. Selim kapının eşiğinde şaşkın, öylece kala kaldı. Basmacı omzunu okşadı, sonra yarattığı şokun keyfiyle, Onun ölümünün bir cinayet olduğunu nasıl anladığınızı yine anlatmadınız doktor dedi. Umarım bu olay sizin daha tedbirli ve dikkatli olmanız için iyi bir örnek olur. Tavsiye ederim. Onun gibi haris ve dönek olmayın. Sonuç daima hüsran olur. Basmacı kapıyı kapatıp içeri girdi. Genç adam kapının ardında yalnızlığı ve şaşkınlığıyla baş başa kaldı. Bir süre o uyuşmuş haliyle ayakta dikildi. Artık ne yapacağını, kime güveneceğini bilmiyordu. Neden sonra hızla merdivenlerden aşağıya indi. Zenciye benzeyen uşak ortalarda görünmüyordu. Ana kapıyı açıp bahçeye çıktı. Güneş sıcak ve temiz hava Selim'i biraz kendisine getirdi. Uzun uzun nefes alıp verdi. Damarlarındaki kanın akışı normale dönmüş, kulaklarındaki rahatsız edici vınlamalar kaybolmuştu. Ceketini çıkarıp omzuna attı. Gömleği terden sırtına yapışmıştı. Aklı karışmış, beyninde çöreklenmiş binbir soruyla ağır ağır arabasını park ettiği yere doğru yürümeye başladı. Etraftan köpek havlamaları geliyordu. Çevreye bakındı, görünürlerde köpek yoktu. Silahlı koruyucular da yoktu ama fıskiyeli havuzun başındaki bambu takımlarda Banusel Hanım içki içiyordu. Kadın ayağına bir şort, sırtına da bir gömlek geçirip uçlarını belinden bağlamıştı. Göz göze geldiler. Kadın bulunduğu yerden el salladı, güle güle dercesine. Selim de zoraki karşılık verdi. Genç adam kapıyı açıp arabaya bindi. Tam arabayı çalıştıracakken ön camdaki sileceklerin altına iliştirilmiş kağıdı gördü. Merakla irkildi. Bu ne olabilirdi ki? Birisi kendisine bir not bırakmıştı. Telaşla uzanıp kağıdı aldı, bir solukta okudu. Yarın sabah 10'da beni telefonla arayınız. Görüşmemiz lazım. Çok hayati bir konudur. İmza yerindeyse kocaman bir B harfi vardı. Pusula Banusel Hanım'dandı. Önce bu esrarengiz habere bir anlam veremedi. Arabanın içinden kadına baktı. Viski bardağını dudaklarına götüren kadının dudaklarında bir gülümseme peydah oldu. Selim içinden isterik orospu diye geçirdi. Sonra bir an utanmış gibi düşündü. Acaba kadının bu ikazının başka bir nedeni olabilir miydi? Bakalım, yarın göreceğiz dedi ve arabayı çalıştırdı. Selma telaşla kapıyı açıp kocasını sağ salim karşısında görünce coşkuyla kucağına atıldı. Hayatının en zor dakikalarını kocasını beklerken geçirmişti bu sabah. Saatler geçmek bilmemiş, her an ondan kötü bir haber almanın endişesiyle kendini yiyip bitirmişti. İşte kocası dipdiri ve sağlıklı karşısındaydı. Sadece sarılmakla yetindi. Eğer binbaşı Erol hemen yanı başında olmasa dudaklarına uzanıp uzun uzun öpecekti onu. Yine de kocasının gözlerine bakınca bir şeylerin ters gittiğini sezinleyiverdi.